Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatine hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gündemleri konuştuğumuz, yorumlamaya çalıştığımız bu programda yine birçok gündem var konuşacağımız. Efe Hocam'la. Hocam merhaba.
Merhaba Ahmet Bey.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün sürprizde bir konuğumuz var. Gündemleri değerlendirirken bize değerli görüşleriyle katkıda bulunacak. Profesör Vedat Demir Hocam. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk Abdülhamit Bey, Efe Hocam. Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah
Sağ olun.
Vedat Hocam.
Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Umarım
Çok
siz de
sağ olun
iyisinizdir.
davetimizi kabul ettiğiniz için. Hemen gündeme başlayabiliriz. Efe Hocam
Tabii ki.
süreyi de iyi kontrol etmek için. Biz son programımızda Türkiye'deki muhalefetin durumunu konuşalım demiştik. Özellikle altılı masayı, işte yaklaşan seçim hazırlıkları vesaire. Çünkü çok sıcak bir hareketlilik var orada. Beklendiği gibi 2023'te ya da daha öncesinde bir seçim olacak ve bu seçim Türkiye'nin geleceği açısından çok kritik önem taşıyor. Fakat gündemimizin önüne bomba gibi başka bir konu geldi. Türkiye siyasetinde son birkaç yıldır adını herkesin öğrendiği ve büyük başarılara imza atmış İstanbul seçiminde özellikle 2019'daki yerel seçimde bir isme hapis cezası verildi. Daha doğrusu verilmişti, Yargıtay tarafından onaylandı. Canan Kaftancıoğlu. Bununla başlayalım istiyorum. İlk soruyu da Vedat Hoca'ya soralım mı Efe Hocam?
Tabii, mutlaka, kesinlikle.
Seçime giderken bu ne anlama geliyor? Niye Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul seçimlerinde çok kritik rol oynamış bir ismi, İstanbul CHP il başkanını siyasetten dışlamaya çalışıyor Türkiye'deki rejim şu anda. Vedat Hocam.
Aslında tabii seçim hazırlıkları başladı, seçim çalışmaları başladı AKP açısından, Erdoğan açısından. Ve hamleler ona göre seçime yönelik olarak yapılıyor. Bu Canan Kaftancıoğlu'la ilgili kararı da belki o çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yani biliyorsunuz aslında önümüzdeki dönem AK Parti'nin adayı kesin belli zaten Erdoğan olacak. Ancak muhalefette Millet İttifakı'nda adayın kim olacağı konusu muallak. Yani kimse bilmiyor. Belki birkaç kişinin, liderlerin bildiği bir isim. Dolayısıyla aslında bu hamleyi de ona göre değerlendirmek lazım. Yani Kaftancıoğlu adaylardan biri de olabilir belki. Yani bir bilgimiz yok bu konuyla ilgili. Dolayısıyla biz sadece görebildiklerimiz üzerinden analiz yapabiliyoruz. Kaftancıoğlu biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi aslında bu Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki dengeyi bozabilecek isimlerden bir tanesi. Yani HDP olmasaydı İstanbul seçimleri asla kazanılamazdı. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere yönelik olarak da ben AK Parti'nin, Erdoğan'ın HDP üzerine oynadığını düşünüyorum. Ve Canan Kaftancıoğlu burada önemli bir isim. Yani hem Millet İttifakı'nı parçalamaya yönelik orada bir çatlak oluşturmaya yönelik bir hamle, hem de önümüzdeki dönemde muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylar arasındaki dengelere yönelik bir hamle olarak görüyorum. Yani burada çok önemli bir kritik bir isim Canan Kaftancıoğlu. Hepimiz biliyoruz Türkiye'de yargının tamamen saraya bağımlı olduğunu ve kararların talimatla alındığını. Dolayısıyla bu kararın bir siyasi şeyi var, amacı var, siyasi hedefi var. HDP önemli bir aktör ama HDP de muhtemelen mütecanis, homojen bir yapı değil. Yani sadece bir aktörün karar vermesiyle bu taraflardan birini destekleyecek bir pozisyonda olmadığı kanaatindeyim. Yani işin içerisinde Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş var ve Canan Kaftancıoğlu muhtemelen yani özellikle Selahattin Demirtaş'la bağlantıyı kurabilecek isimlerden bir tanesi. Bunu önlemeye yönelik HDP'nin Millet İttifakı'nın yanında yer almasını önlemeye yönelik bir hamle olduğu kanaatindeyim.
Evet, yani Kaftancıoğlu ismi birazcık eski yani tarihine dönük baktım. CHP'de hangi tarihten itibaren önemli roller oynamaya başlamış. Yani CHP içindeki bir kavganın da önemli taraflarından biri. Biraz daha sol ekseni temsil eden biri ve 2018'deki il başkanlığı seçiminde sadece 7 oy farkla kazanmış. Yani CHP'ye böyle paraşütle gelmiş bir isim değil. Daha önce başkan yardımcılığı var 2000 yani şeyden beri. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de rol aldığı tarihten itibaren hareket içinde, CHP içinde aktif siyasete başlamış. Fakat yani onun karşısında daha böyle statükoyu temsil eden, daha devletçi, daha milliyetçi refleksleri temsil eden kişiler de var. Onlara karşı da bir duruşu temsil ediyor. Efe Hocam siz haberi duyunca ne düşündünüz? Yani bu Veyhat Hocam dediği gibi seçim çalışmasının başlangıcı mı oluyor?
Katılıyorum ben de. Yani rejimin fark ettiği bir husus şu, CHP içerisinde dual bir yapı var. Yani biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi bir taraftan CHP'yi sosyal demokratikleştirmeyi hedefleyen, sosyal demokrat parti haline getirmeyi hedefleyen ve şu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinde yoğunlaşmış olan bir grup var ve Canan Kaftancıoğlu bu grubun önemli öğelerinden bir tanesi. Diğer tarafta da işte ulusalcı, işte bu Avrasyacı, derin devletçi yapılara yakın, daha böyle kemikleşmiş, kemiksi 1930'lardan, 40'lardan ideolojik anlamda beslenen bir grup var. Bu gruplar arasında her ne kadar aynı parti içerisinde işte olup biz bunu çok böyle her gün fark etmesek de bu söz konusu. Dolayısıyla Kaftancıoğlu üzerinde yapılan hamle, benim de anladığım kadarıyla Vedat Hocam da onu vurguladı. Sanki CHP'yi ve aynı şekilde işte altılı masa etrafında toplanmış olan o güç ittifakını biraz zarara uğratmak, stratejik bir hamle ve belki de seçimin yaklaşmakta olduğunun en önemli emarelerinden bir tanesi. Yani bizim hissettiğimiz işte rejimin operasyonel bir kabiliyeti var mahkemeler üzerinden, yargı üzerinden. Gene Vedat Hocam ona değindi kendi konuşmasında. Yani bütün bunları toparlayacak olursak zannediyorum Selahattin Demirtaş'ın ve 10 Kürt vekilin içeri alınması ile aynı potada değerlendirilmesi gereken ama bu sefer HDP üzerinde değil de CHP üzerinde operasyon yapılıyor. Şunu söylemek lazım, hemen onu ekleyeyim. Bu seçimin kazanılması isteniyorsa mutlaka HDP'nin dahil edilmesi gerekiyor. Yani HDP'li seçmenin oy verebileceği bir oluşum olması lazım. Dolayısıyla Sayın Kaftancıoğlu üzerinde yapılan operasyon sanıyorum işte bunu tam da bu noktayı hedefliyor. Yani HDP'nin bu koalisyona katılmasını engellemek ve böylece Erdoğan'a çok ciddi anlamda bir avantaj sağlamak. Ve aynı şekilde MHP'ye, AKP'ye dememiz lazım.
Bu arada takip ediyorsunuzdur mutlaka Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki Cumhurbaşkanı seçimindeki muhtemel adaylardan biri olarak bakılıyor ve özellikle iktidar medyası, havuz medyasının en fazla hedef aldığı isimlerden biri. Yani son bir iki yıldır gündemden hiç düşmüyor. Onunla ilgili de bir dava var. Haziran, herhalde 1 Haziran'da da yani Haziran başında son duruşması yapılacak bu davanın. Veyhat Hocam, yani İmamoğlu ile ilgili de benzer bir karar verirler mi yoksa o kadar ileri gitmez mi rejim, Erdoğan rejimi?
Yani bunun bir limiti yok. Yani nereye gidebileceği konusunda şu anda bir tahminde bulunmak zor. Çünkü Türkiye 2013'ten beri çok farklı olaylar yaşadı. Hiç olmayacak dediğimiz şeyler oldu. Dolayısıyla yani tahmin etmeyeceğimiz kafalarında bir takım planlar vardır diye düşünüyorum. Ama şunu önce vurgulamak lazım. Yani Erdoğan'ın belki 2002'den itibaren en iyi başardığı şeyin Türkiye'de iktidarda kalmak olduğunu görmek gerekiyor. Yani aslında baştan itibaren bakarsanız Erdoğan'ın siyasi hayata girişinden itibaren yükselişine bakarsanız hiç kaybetmiyor. Hep bir yükseliş trendi içerisinde. Ve işte belediye başkanlığı seçimleri vesaire, belediye başkanlığından alınması vesaire sonrasında yine 2002'den sonra 2011'e kadar ciddi bir yükseliş trendi içerisinde ama bu 2015'te bozuluyor. Yani ben Efe Hocam da konuşmuştuk, yani 2015 Türkiye'de son demokratik seçimlerin olduğu bir tarih. 6 Haziran'dı galiba, 6 Haziran seçimleri. Ondan sonraki bütün seçimler aslında şaibeli seçimler. Yani hem sandık sonuçları açısından şaibeli hem de demokratik ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapıldığı konusunda tartışmalı. Yani sadece seçimlerin demokratik olması veya işte seçimlerin olması zaten demokrasi yapmıyor. O adil bir şekilde o seçimlerin gerçekleşmesi lazım. Yani bütün tarafların kendilerini ifade edebildikleri, kendi fikirlerini söyleyebildikleri. Dolayısıyla 2015'ten sonraki seçimlere bakarsanız hepsi aslında devlet imkanları kullanılarak, devlet gücü kullanılarak kazanılmış seçimler Erdoğan açısından. Yani 2015'ten önce gerçekten bir demokratik zemin mevcuttu. Ancak ondan sonraki süreç, yani Erdoğan burada dengeleri kullanmasını çok iyi biliyor. Ve önümüzdeki dönemde de bu dengeler üzerinden oynayarak yine sonuç almaya çalışacak. Muhtemelen %50'yi alma şansı olmadığını görüyor ve ikinci tura hazırlanıyor olabilir. İşte Efe hocamızın da söylediği, ikinci turda kaldığında seçimler HDP aslında birçoklarının korktuğu gibi bir kilit anahtar haline gelecek orada. Seçimlerin sonucunu belirleyecek bir aktör haline gelecek. Ama biraz evvel vurguladım, konuyu çok açmadım. HDP mütecanis ve homojen bir yapı değil anlaşıldığı kadarıyla. Yani orada da bir çatlak var. Yani Selahattin Demirtaş'ın etkin olduğu bir şey var, grup var belki. Belki işte Abdullah Öcalan'ın etkin olduğu bir grup var. Yani o yukarıda tabii tartışılmaz lider olarak görülüyor cenahta ama siyaset öyle yürümüyor. Dolayısıyla ben bunun aslında Selahattin Demirtaş'a yönelik bir hamle olduğunu da düşünüyorum. Yani bu Canan Kaftancıoğlu olayını Selahattin Demirtaş'ı da etkisizleştirmeye yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum. Siz yani takip etmişsinizdir mutlaka. Birkaç gün önce Demirtaş'ın da bir açıklaması oldu. Belki onu da konuşacağız.
Konuşacağız evet. Demirtaş'ın mektubu var. Önemli bir içeriği de var. Teklifleri var. Onu mutlaka konuşacağız evet.
Yani sorunuza gelecek olursak Ekrem İmamoğlu konusunda nereye kadar gidebileceklerine bir kişi karar verecek. Yani o kişi de seçimi kazanma yani istikametinde eğer Ekrem İmamoğlu'nun olumlu veya olumsuz etkisini hesap ederek yapacaktır bunu. Dolayısıyla hani Ekrem İmamoğlu'nu tek rakip olarak görmüyor da olabilir Erdoğan. Başka hesapları da olabilir. Yani onların hepsi masada aslında. Hani biraz önce söylediğimiz her şey olabilir. Türkiye'de her şey mümkün. Ve bunlar elde tutuluyor yani sadece Ekrem İmamoğlu değil yani bu iş önümüzdeki 2023 seçimlerine giderken çok daha kızışacak ve CHP'yi de hedef alan bir noktaya gelecek diye düşünüyorum.
Şimdi yani dünden beri bakıyorum Kaftancıoğlu kararından sonra CHP başta olmak üzere muhalefetten tepkiler var. Haklı tepkiler fakat bu ilk defa olmuyor yani herkesin ve hepimizin bildiği gibi. Selahattin Demirtaş neredeyse 6 yıldır cezaevinde. Birçok aydın yıllardır cezaevinde. Ve KYK'larla kapatılmış üniversiteler, gazeteler. Yani bu mağduriyetler ve hukuksuzluklar Kaftancıoğlu'yla başlamış değil. Onunla da bitmeyecek kesin. Yani buradan bakınca mesela Selahattin Demirtaş konusunu daha düzgün savunuyor olması gerekmiyor muydu CHP'nin? Bugün Kaftancıoğlu'nu savunurken daha inandırıcı olmak için, hatta Kaftancıoğlu'nun bu şekilde siyaset yasayla karşılaşmaması için sadece Demirtaş'ı da değil. Yani bir sürü seçilmiş belediye başkanları var. İşte evet. Geçen gün öğrendik. Selahattin Demirtaş'ın hücre arkadaşı Diyarbakır'da büyük oy çoğunluğuyla kazanmış Selçuk Mızraklı.
Yani, belediye başkanı.
Belediye başkanı, Diyarbakır belediye başkanı. Yani bu anlamda muhalefetin bu hukuksuzluklara karşı tutumunu yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir eksiklik, bir heyecansızlık, bir tutarsızlık yok mu Beyat Hocam?
Yani bu tabii bununla ilgili ben bir yazı da yazmıştım. Ahval'de yayınlandı bu altı masayla ilgili. Aslında tabii olaya çok idealistik açıdan bakarsak bunların hepsi problem. Ancak Türkiye'deki dengeler açısından baktığınızda siyasetçiler o dengeleri düşünerek hareket ediyorlar ve karar veriyorlar. Yani Türkiye'de tırnak içerisinde FETÖ ve Kürt meselesi aslında iktidarın elinde siyaseti dizayn etmek için, istediği kadar sınırlandırabilmek için kullandığı önemli argümanlardan, araçlardan bir tanesi. Yani iktidar bunu muhalefeti sınırlandırmak için, muhalefetin iktidar siyaset yapabilme alanını sınırlandırmak için çok iyi bir şekilde kullanıyor. Yani kendisi kullandığında herhangi bir problem olmayan konuları, eğer iktidar bu konuya geldiğinde, muhalefet bu konuları ele aldığında onları susturuyor. Dolayısıyla aslında tabii ideal olan muhalefetin bu kavramları tamamen yok sayarak bir siyaset yapması, ama seçmen açısından baktığınızda o şekilde olmuyor bu. O nedenle özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan partiler çok rahat değiller bu konuda. Yani yumuşak karnı HDP, daha Kürt seçmen ve bu özellikle Gülen cemaatini büyük ölçüde mağdur ettiği kitle. Bunun üzerine oynuyorlar ve bunda başarılı da oluyor iktidar. Çünkü medyanın %95'i, yani muhalif görünen kanalların da çoğu iktidarın kontrolünde. Ve siyasetin ne kadar yapılıp yapılamayacağını da iktidar, rejim daha doğrusu tespit ediyor. O nedenle çok fazla böyle HDP ile çok fazla yan yana gelip fotoğraf veremiyor muhalefet. Verdiği anda İyi Parti'nin orada oylarının azalması ihtimali var veya zarar görmesi ihtimali var. Bu da %50-51 dengesini çok rahatlıkla etkileyebilecek bir şey. Yani burada bütün amaç %51'i alabilmek. Yani öncelikli olan amaç %51 alabilmek açısından, muhalefet açısından Erdoğan'ın iktidardan gönderebilmek. Bunu yapabilmek için de pek çok konuda kendi kanaatleri olsa bile bunları çok rahat ifade edemediklerini düşünüyorum.
Efe Hocam, siz ne diyorsunuz? Yani dünden beri tabii ki Kaftancıoğlu'na verilen bu hukuksuzca cezayı siyasi motivasyonu çok yüksek olduğu belli olan cezayı ben şahsen kınıyorum. Hukuki bulmuyorum. Erdoğan'a yapılan, İstanbul Belediye Başkanı iken nasıl hukuk dışı bir girişim idiyse, bugün Erdoğan rejiminin Kaftancıoğlu'na ya da İmamoğlu'na ya da işte Yavaş'a, herhangi bir siyasetçi, Demirtaş'a yaptığı arasında bir fark yok bence. Fakat muhalefetin bunu dile getirirken, yani hukuksuzlukları dile getirirken, Veyhat Hoca dedi ki belli şeyleri var, yani sınırları var. İşte eğer cemaatten bir mağduru savunursa bunun siyasete dönük, seçime dönük olumsuz bir tarafı olacak. HDP ile yakınlaşmanın, uzak durmanın siyasi anlamları var. Bunu anlıyorum, yani siyasi pragmatizm açısından doğru olabilir belki. Siz ne diyorsunuz? Yani daha başka bir yol bulunabilir miydi? Hakikaten muhalefet bu kadar... Yani o rejimin, Erdoğan rejiminin çizdiği çerçeve içinde kalmak zorunda mı? Siyasi realiteler gereği. Yoksa başka bir yol var mı?
Şimdi siyasi realiteler derken Vedat Hocam da değindi. Türkiye'de bir sosyal yapı var. Ve bu sosyal yapıyla siyasi sınıfın, siyasetçiler sınıfının kendileri için veya şöyle söyleyelim, Türkiye için öngördüğü, Türkiye'nin geleceği için öngördüğü formüller arasında uyumsuzluk var. Yani siyasiler mesela şöyle söyleyelim, işte CHP Genel Başkanı veya Deva Partisi'nin Genel Başkanı neler yapılması gerektiğini biliyor taktik olarak, strateji olarak. Fakat onları doğrudan halkla paylaşamıyor veya bu stratejilerin gereğini doğrudan yapamıyor. Neden? Çünkü halkın reaksiyon göstermesinden, tepki göstermesinden korkuyor. Halk tepki gösterir. Mesela şöyle söyleyelim, işte Kürt hareketiyle çok yakın olursak halk tepki gösterir, protesto olarak Erdoğan'a yönelirler veya MHP'ye yönelirler, en direkt bir biçimde işte Erdoğan'a avantaj sağlar bu. Yani böyle bir stratejik beklenti veya böyle bir kalkülasyon, hesaplama içerisindeler. Bu da bize şunu gösteriyor, yani Türkiye'de demokratların işi çok zor. Yani demokrat kim varsa, şimdi hepimiz, aklın yolu bir, HDP ile işbirliği yapmak zorundasınız. Neden? Çünkü Kürt oylarını almazsanız Cumhurbaşkanı seçimini kazanamayacaksınız. Yani ve Cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için %50 artı almanız lazım. Yani %50.01 oy almanız lazım. Bu oyu alabilmek için de Kürtlerin sizin adayınıza oy vermesi gerekiyor. Şimdi denklem çok basit olunca insanlar hemen şunu söyleyebilir. Mesela Türkiye'yi bilmeyen yabancı bir gözlemci diyebilir ki iyi o zaman işte HDP'yi de altılı masaya dahil edin. Hep beraber yedili masa olarak devam edin. Ama işte böyle olduğu zaman Vedat Hocam'ın dediği denklem ortaya çıkıyor. Yani HDP'yi dahil ettikleri zaman bu sefer İyi Parti fire verecek. CHP'deki ulusalcı kanat tepki gösterecek vesaire vesaire. Bizim aslında bu bir öğrenme süreci. Yani demokrasi ve konsensüsü, uzlaşıyı öğreniyor Türkiye. Siyaset, Orta Doğu'da anlaşılan şekliyle siyaset, ilmi siyaset diyelim isterseniz buna, tırnak içinde ilmi siyaset. Kendi amacına hile hurda yollarıyla örtbas ederek, kamufle ederek nasıl ulaşırsın? Ama batıdaki siyaset, aslında ona siyaset dememek lazım. Politika, yani polisle alakalı olan işte yönetim anlayışı konsensüse dayalı, uzlaşıya dayalı. Yani hiç kimse istediğinin %100'ünü almayacak. Kimi %80'ini alacak, kimi %70'ini alacak ama bir yerde ortada buluşulacak ve büyük hedef için, yani genel iyi için, common good için, genel iyi için, toplumun ortak işte geleceği için herkes biraz acı reçeteden bir parça almış olacak. Fakat Türkiye bunu yaşayarak öğreniyor. Çünkü biz bunu 1950'lerde peyda olan demokratik sistemimizde öğrenemedik maalesef. Yani öğrenemediğimiz anlaşılıyor. Biz öğrendiğimizi düşünüyorduk. Vedat Hocam, ben, siz, Hamit Bey. Yani Türkiye'nin artık olgunlaşmakta olan bir demokrasi olduğunu düşünüyorduk ki çok kötü tökezledi Türkiye. Ve bugün bir diktatörün ayakları altında, diktatöryel bir rejim altında. İşte yargısı bağımlı hale gelmiş, işte sistemi işlemiyor vesaire. Yani hepimiz biliyoruz, medya ile ilgili problemler aşikar. Yapılması gereken şu anda altılı masadaki parti liderlerinin çok ustalıkla, usta manevralarla bu süreci aşması lazım. Önce Erdoğan'ın gitmesi lazım. Yani ben Vedat Hocam'ın o tweetlerini çok iyi hatırlıyorum. Erdoğan gitmeden Türkiye'ye demokrasi gelmeyecek kesin bilgi. Ben de kesin bilgiye hep altına hep şey şerh düşerdim hep. Gitse de gelmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü deyip, yani bizim Vedat Hocam'la klasik atışmalarımız. Ama şöyle söyleyeyim, ben hak veriyorum kendisine. İlk etapta strateji gereği Erdoğan'ın gitmesi lazım. Bu kesin, yani onun yerine kim geleceğini düşünemeyiz. Yani kim gelirse gelsin çok daha iyi olacağı kesin bizim açımızdan. Hepimiz için, bütün muhalifler için ve demokratlar için. Dolayısıyla Kaftancıoğlu'nun hapse girmiş olması hayırlara vesile olabilir, tırnak içinde. Şöyle olabilir, CHP'liler idrak edebilir, diyebilirler ki ya biz özür dileyerek söylüyorum, çok büyük eşeklik yaptık. Selahattin Demirtaş ve onlarca Kürt vekil ve yüzlerce yerel yönetici, işte Diyarbakır Belediye Başkanı da dahil olmak üzere, hapse girdiğinde biz gerekli dayanışmayı göstermedik onlarla. Gerekli protesto eylemlerini düzenleyemedik onları desteklemek için. Fakat şu an bizim de sobaya dokununca elimiz yanıyormuş meğer. Dolayısıyla hadi gelin bir olalım, haydi canlar, hep birlikte yürüyelim. Bunu da diyebilirler. Eğer böyle olursa çok olumlu olur. Bu tablo, bunu ikna edebilirlerse, işte Meral Akşener'i, Babacan'ı, Davutoğlu'nu, Demokrat Parti'yi falan hepsini ikna ederlerse böyle bir noktada güzel olur. Ama şöyle de olabilir, diyebilirler ki ya bak gördünüz mü, işte Türkiye'nin bir takım gerçeklikleri var, bir takım duyarlılıkları var. Kaftancıoğlu gibi hareket ederseniz daha beter dışlanıyorsunuz. Gelin biz biraz daha rejime yaklaştıralım muhalefetimizi. Bu, ben bunu en büyük tehlike olarak görüyorum. Şimdi bunu halkın uyanması için vesile olarak kullanacaklarsa, bir kaldıraç olarak kullanacaklarsa muhteşem bir sonuç alabiliriz demokrasi açısından. Ama bakıp izlemek lazım. Yani şu an Kaftancıoğlu mesela, benim aklıma şu geliyor. Ben CHP Genel Başkanı olsam sine-i millete dönme konusunu gündeme getiririm. Yani bunu bir gözdağı vermek için bile olsa derim ki ya arkadaş, siz bizim, yani İstanbul il başkanı ne demek ya, çok önemli bir görev yani. Hani bu şey değil, böyle çok kıyıda köşede kalmış bir liderin ve şey politikacıyı ekarde etmiyorsunuz. CHP'de merkezi rol almış ve özellikle seçim stratejileri açısından çok ciddi rol oynamış olan bir stratejisti ekarde etmeye çalışıyorsunuz. Yani buna tepki göstermesi lazım mutlaka.
Evet, bu arada altını çizmemiz gereken birkaç konu var. Biri Yargıtay'daki bu kararı veren 3. Ceza Dairesi'nin başındaki kişi. Bazı paylaşımlarda altı çizildi, dikkat çekildi. Bu kişi daha önce Muhsin Şentürk, hangi kararlarda imzası var diye bakılmış. Mesela o kararlardan biri 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu yapan polisler hatırlarsınız 2014 yılında bir mahkemeye başvurdular ve bunların tahliyesi yönünde serbest bırakılması yönünde karar verildi. Ve sonra o hakimler, o iki hakim isimlerini de analım buradan, Mustafa Başer ve Metin Özçelik mahkum edildiler. Onlara 10 yıl ceza verildi. Yani hukuk gereği bu yolsuzluk operasyonu yapan kişilerin tahliye edilmesinde bir sakınca görmeyen, onların serbest bırakılması kararı veren hakimleri cezalandıran, onlara 10 yıl hapis cezası veren kişi bir şekilde ödüllendirilmiş, Yargıtay'da belli bir konuma getirilmiş. Tabii muhalefet açısından konuşması gereken boyutu bu. Bugün Kaftancıoğlu'na bu cezayı kesiyor. Fakat bu arada yani hakimlere ceza verdikten sonra bir takip yapılmış değil. Yani halbuki böyle bir kişi işte yolsuzluklarla ilgili 17-25 ile ilgili aklama işleri yapanların birçoğu zaten önemli konumlara şu anda iktidar tarafından getirilmiş durumda. Bu arada bir de Kaftancıoğlu'nun kişiliğiyle ilgili belki bazı noktaların altını çizdik ama Çapa mezunu bir doktor, sol eğilimli olduğunu söyledik. Fakat demokrat sol tarafı var. Mesela Aydınlık çok karşı. Perinçek grubunun hiç haz etmediği isimlerden biri. Bir altını çizmemiz gereken bir konu. İkincisi bu şeyde 72 doğumlu, aslında bize yakın bir kuşak. Efe Hocam özellikle.
Evet.
Bir iki yaş bizden küçük. Tıp fakültesinde okurken başörtüler o zaman büyük bir sıkıntı yaşıyorlardı biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde. O zaman onların haklarını falan savunmuş bir isim. Ermenilere dönük, azınlıklara dönük empati yapabilen birisi. Dolayısıyla farklı bir profil. Yani bir tür aslında yani CHP'nin eski bildik kafada kalmasını isteyen de bir karar sanki bu. Yani saraydan böyle bir bu karar bu şekilde de yorumlanabilir mi bilmiyorum Berat Hocam. Yani CHP bildiğimiz statükocu, devletçi, azınlıklarla şunlarla bunlarla kavgalı, dindarla kavgalı halde kalsın, değişmesin, bizim iktidarımızda böyle devam etsin gibi bir okuma da yapılabilir mi bu kararla ilgili?
Kesinlikle bence öyle bir okuma yapmak lazım, onu biraz derinleştirmek lazım. Ama önce şunu söylemek istiyorum ben, yani tabii vurguladık hep sorunun sadece Kavala, Kaftancıoğlu, hatta Demirtaş meselesi değil, milyonlarca insanın mağdur eden bir yargı sorunu olduğunu kabul etmedikçe ve bu yönde böyle bir mücadeleye girişilmedikçe ülkeye demokrasinin gelmeyeceğini, hukukun gelmeyeceğini herkesin görmesi gerekiyor. Yani Efe Hocam da söyledi belki hayra vesile olur diye. O anlamda siz isim verdiniz ama bence asıl önemli isim burada Akın Gürlek. Yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, daha doğrusu o mahkemeler arasında seyyar hakim olarak dolaşan ve işte aralarında pek çok insan var. Yani sadece Barış Akademisyenleri davası var, ÇHD'li avukatlar davası var, ondan sonra Enis Berberoğlu davası var, mesela Sözcü Gazetesi davası var, Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın tutukluk kararı, ikinci defa tutuklanmalarıyla ilgili karar var, Can Dündar'ın mal varlığına el korunması kararı, pek çok karar var. Yani bu tabii bilinenler. Bir de bahsettiğiniz polislerle, hakimlerle ilgili kararlar var. Zaten bu iki tane hakimin görevden tutuklandığı tarih kaç demiştiniz siz?
2014.
Bu tarih zaten Türkiye'de yargının bittiği tarihtir. Yani ben o zaman da aynı şeyi düşünüyordum. Dedim bu saatten sonra artık hiçbir hakim bağımsız ve hukuki karar alamayacaktır. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. Bu çok gürültüye gitti, tartışılmadı. O dönemde de bu hakimlerin arkasında durmadı özellikle hukukçular, demokratlar. Yani o dönemde o iki hakimin arkasında durulabilseydi Türkiye bu noktaya asla gelmezdi. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde kararından dolayı hakimlerin görevden alındığı bir şey yok, dönem yok. Yani en darbe davaları darbe dönemlerinde bile. Dolayısıyla bu ilkti ve buna tepki gösterilmediği için ülke bu noktaya geldi. Bu yani herkes tabii kendi mahallesine demokrat olduğu için bu işler çözülmüyor. Yani Akın Gürlek mesela aynı zamanda benim hakkımda mahkumiyet veren kişi ve benimle birlikte 50 tane İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hakkında karar veren kişi. Yani son dakika geldi. Sadece bir, yani 4,5 yıldır süren bir davada son duruşmaya katıldı ve herkesi kesip biçti şey gibi, yani mezbaha şeyi gibi, kasabı gibi. Muhtemelen o dosyaların hiçbirini de okumamıştır. Yani onlara göre bir karar da vermemiştir. Kendisine verilen talimatlara göre karar veren birisi. Bunu mesela Özgür Özel gibi kişiler bildikleri halde Canan Kaftancıoğlu'na dokunduğu için bunu eleştiriyorlar. Ama mesela başkalarına dokunduğu zaman o şeyin, Akın Gürlek'in çok adil ve hukuki bir karar verdiğini düşünüyorlar. Yani bu ikiyüzlülükten artık vazgeçmesi gerekiyor muhaliflerin. Yani hukuk ya vardır ya yoktur, adalet ya vardır ya yoktur. Yani az adalet, çok adalet, az hukuk, çok hukuk olmaz. O açıdan ben de Efe Hocam gibi düşünüyorum. Yani umarım bu noktada muhaliflerin uyanmasına vesile olur. Yani tabii Kılıçdaroğlu burada aslında sürecin en önemli aktörü Kılıçdaroğlu, bunu görmek gerekiyor. Yani başından itibaren süreci belli bir noktaya getiren kişi Kılıçdaroğlu ve çok stratejik ve çok doğru hamleler yapıyor. Ama Kılıçdaroğlu aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi CHP içindeki dengeleri de gözetmeye çalışıyor. Yani CHP'de ciddi bir dönüşüm sağladı, ancak bu kalıcı bir dönüşüm değil, bu her an bozulabilecek bir dönüşüm. Yani o açıdan verilen bu Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararı ben şeye benzetiyorum. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili mahkeme kararlarına benzetiyorum. Yani biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nde Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliği olduğu sol ve liberal ve demokrat bir grup gazetenin o rejim yanlısı çizgisini değiştirerek belli bir noktaya getirmişti. Ancak ne yapıldı? İşte Can Dündar'la ilgili tutuklama kararı, gözaltı kararı, daha sonra tutuklama kararı verildi. Ve arkasından Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik bir mahkeme kararıyla eski yönetim görevinden alındı. Ve Cumhuriyet Gazetesi tamamen rejimin güdümüne sokuldu. Yani CHP'ye yönelik olarak böyle bir plan olabilir. Yani sizin dediğiniz oradaki ulusalcıları güçlendirmeye yönelik. İşte Efe Hocam da vurguladı ya, yani işte biz biraz daha sakin gidelim. Bak böyle işte Canan Kaftancıoğlu'nun da tipinde kişiler bize de zarar veriyorlar, partiye de zarar veriyorlar. Dolayısıyla partiyle ilgili de bir takım hesaplar olabilir. Biz daha politik davranalım diyenler olabilir. Yani Erdoğan'la bu konularda baş etmeleri mümkün değil zaten. Yani çünkü rejimin bütün argümanları, bütün tool'leri, bütün şeyleri, araçları şu anda bir tek kişinin elinde ve istediği düğmeye basarak istediği şeyi yapıyor. Yani atraksiyonu yapabiliyor. Muhalefetin böyle bir şeyi yok. Muhalefet o altılı şeyi muhafaza etmeye çalışıyor, korumaya çalışıyor. Yani dengeleri gözetmeye çalışıyor. Burada onların işinin de zor olduğunu teslim etmek gerekir.
Hocam bu Cumhuriyet Gazetesi benzetmeniz çok önemli gerçekten. Orada başarılı oldu saray. Yani Can Dündar'ları ve o demokrat sol çizgiyi uzaklaştırdı ve işte sarayın dilini kullanan ama işte güya muhalefet yapan bir yapı şu anda orayı yönlendiriyor Cumhuriyet Gazetesi'ni. CHP'nin de böyle olmasını çok ister saray, gerçekten dediğiniz gibi. Bunun için de bu Kaftancıoğlu kararı ve benzer kararlar alınabilir önümüzdeki günlerde. Geçen programımızda söz verdiğimiz konuya geldik. Muhalefetin Türkiye'yi bu içine düştüğü hukuksuzluk ve demokrasi yoksunluğundan tekrar normale çevirme çabasının sembolleştiği adres altılı masa diye adı kondu, artık öyle konuşuluyor. Altılı bazı başka şeylerle karşılaştırabilir, benzetilebilir, akla geliyor bazen. Ama biz şeyine bakalım istiyorum biraz. Şu ana kadarki performansı nasıl? Hani ben hemen size söz vermeden şunu söyleyeyim. Ben tarihi buluyorum bunu. Yani Türkiye'deki böyle uzlaşma kültürünün bu kadar zayıf olduğu bir yerde CHP ile İYİ Parti ile işte ne bileyim eskiden AKP'de siyaset yapmış isimlerin, Saadet Partisi'nin bir masa etrafında buluşması çok önemli, çok kritik. Eksikleri olabilir, onları söyleyebiliriz ama ben bunu çok tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Zor da bir görev, siz de altını çizdiniz. Şu ana kadarki performanslarını nasıl buluyorsunuz? Veyahut hocam, yani siz siyasetin dışında birisi değildiniz. Daha önce danışmanlıklarınız oldu, yakın birisiniz. Eminim çok yakından takip ediyorsunuz. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz altılı masanın, altılı oluşumun performansını? Ve gelecek vaat ediyor mu? Yanlış olarak gördüğünüz şeyler neler? Yani mesela onlara danışmanlık yapacak durumda olsanız neler tavsiye edersiniz?
Abdülhamit Bey, ben de aslında sizin kadar tarihi önemi haiz bir olay olarak görüyorum bu altılı masayı. Yani altı tane liderin bir araya gelmesini. Hatta şunu söyleyebilirim, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönemeçlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Yani ben bunu dörtlü takdir kadar, 1945'teki dörtlü takdir kadar önemli olduğunu düşünüyorum ki, o biliyorsunuz dörtlü takdir Türkiye'de demokrasinin yolunu açmıştı. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu açmıştı. Yani Türkiye şunu gördü, daha doğrusu Türkiye'deki toplum ve muhalefet ve siyaset elitleri diyelim, şunu gördüler. Eğer 2023'ü tekrar AKP ve Erdoğan kazanırsa bu işin bir daha kurtuluşu yok Türkiye açısından. Yani Türkiye bir daha asla hukuk ve demokrasiye dönmeyecek. Belki çok uzun süreler demokrasi ve hukuk hayal olacak Türkiye için. Yani bu sadece şey açısından değil, yani Erdoğan rejiminin mevcut durumu açısından değil. Yani 2023 çok daha başka şeylere gibi. Yani belki Cumhuriyet'le hesaplaşmaya gidecekler. Yani şimdi biz her ne kadar işte Kemalizmi eleştirsek, Atatürk'ün yaptıklarını eleştirsek de Cumhuriyet önemli bir kazanım Türkiye'de, özellikle Türkiye tarihinde. Çünkü o neticede 1946'da demokrasiyi meyve verdi ve öyle veya böyle Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti bir şekilde devam edebildi sorunlarına rağmen. Yani biz tahmin edemiyoruz aslında. Hani biraz evvel dediniz ya, sınırları nereye kadar? Şimdi 2012'lerde hiçbirimiz böyle bir ortamı hayal edebilir miydik? Dolayısıyla 2023'te neler olabileceğini de hayal edemiyoruz. Yani benim bazı öngörülerim var ama söylemeye korkuyorum. Yani bu Cumhuriyet'le hesaplaşmaya giderlerse burada bunu şey üzerinden yapacaklar. CHP üzerinden yapacaklar. Kemalistler üzerinden yapacaklar. Dolayısıyla Türkiye'de hani yani özellikle bizim gibi liberaller, demokratlar açısından zaten son 6 sene çok kötü. Ancak bu toplumun diğer geri kalan kısımları açısından da çok kötü ve yaşanılmaz hale gelebilir ülke.
Efendim, yani
özür dilerim, ben sorunuz muallakta kalmasın. Yani altılı masa o açıdan çok çok önemli ve yani ben o metinde ilk şeyde deklarasyondaki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vurgunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan vurgu şu. Mesela diyor ki tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesini Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye inşa etmektir diye başlıyor. Ve bu çok önemli çünkü Batı ve Avrupa yönelimi Türk demokrasisinin hala en önemli dinamosu olmaya devam ediyor. Liderlerin Avrupa Birliği normlarına yapmış oldukları bu vurgunun Türkiye'nin geleceği açısından umut verici olduğunu düşünüyorum.
Efe Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? Altılı oluşumun yani tarihi olduğunu söyledik. Ben de ona inanıyorum. Önemli bir iş yapıyorlar. Zor bir iş yapıyorlar. Ama beklenen neticeyi alabilecekler mi? Yani bu 2023'teki Türkiye'nin iyice artık tek adamla, iyice cumhuriyetten, demokrasiden tam uzaklaşmasına engel olabilecek bir performans gösteriyorlar mı? Neler eksik sizce?
Şimdi tabii hepimiz aynı fikirde olursak program izleyenler açısından da sıkıcı olur. Ben o yüzden müsaade ederseniz şu pozisyonu savunacağım. Ben altılı masanın ve altı muhalefet partisinin bir araya gelmelerini olumlu bulmakla beraber yaptıkları muhalefetin seviyesini ve yoğunluğunu yeterli bulmayanlardanım. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Şimdi siyasetin doğasında kazananlar ve kaybedenler vardır. Kaybedenlerin doğasında da muhalefet etmek vardır kazananlara karşı. Yani dolayısıyla muhalefet etmekten dolayı çok özür diliyorum. Ben onlara ekstra bir kredi vermiyorum. Çünkü bu zaten siyasetin doğasıdır. Yani eğer zaten muhalefet etmeyip destek olsalardı muhalefet olmazlardı. Dolayısıyla bir araya gelmeleri konusuna yoğunlaşmak lazım. Bir araya gelebilmiş olmaları da strateji gereği. Yani çünkü başkanlık sistemi içerisinde idrak ettikleri nokta, ki idrak etmiş olmaları çok olumlu, tek başlarına siyaset yaptıkları zaman başkan belirleyebilmeleri mümkün değil. Ancak bir araya gelirlerse şu anki rejimin alternatifi olabilecek durumdalar. Dolayısıyla bu onları bir araya gelmeye zorluyor. Şimdi bu iki noktayı tespit ettikten sonra üçüncü nokta olarak nerede muhalefet yapamıyorlar onu vurgulamak lazım. Bir örnek vereyim. 2017 senesinde mesela tabii daha o zaman bu masa hikayesi yok ama rejim konsolide olmuş vaziyetteydi 2017'de biliyorsunuz. 2017'de ve onun akabindeki toplantılarda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki karma parlamenter toplantılarında CHP'liler ve diğer partiler Türkiye ile ilgili sorular geldiği zaman Avrupalı meslektaşlarından her şey yolunda siz merak etmeyin mesajı veriyorlardı. Ve bakın o noktada daha işte Selahattin Demirtaş'ların tutuklanması, belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin görevden alınması, kayyum rejiminin estabile olmuş olması yani yerleşmiş olması, KHK'lar bunları hiç gündeme getirmediler. Çok uzun bir süre bunları gündeme getirmediler. Ve bir ikinci nokta rejimin diskuru meselesi. Yani FETÖ diskurunu kullanmaları, 15 Temmuz'la ilgili o bütün işte anlatıyı, söylemi kabul etmiş olmaları. Yani resmi söylemin dışında hiçbir söyleme girmemiş olmaları. Ve bu Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz bir kontrollü darbedir demesine karşın, demesine rağmen üstüne gitmediler. Yani düşünün CHP'nin en önemli adamı olan Kılıçdaroğlu diyor ki 15 Temmuz bir kontrollü darbedir. Kontrollü darbeden de kasıt şu. Birileri birkaç düğmeye bastı, darbe teşebbüsü yapabilecek birilerini gaza getirdi ve onların üzerinden de topyekün bir tasfiye operasyonu başlattılar. Yani bunu söyleyen CHP'nin genel başkanı ama bunun üzerine gitmeyen gene CHP ve muhalefet. Şimdi bunları toparlayacak olursak tabii ki altılı masa çok önemli. Yani altılı masa olmasaydı bugün ümit seviyemiz çok daha gerilerde olacaktı Türkiye'nin geleceği açısından. O konuda Vedat Hocam'a da size de katılıyorum Hamit Bey. Fakat arada... şunu da teslim etmek lazım. Yani son bir küçük bir ek. Artık vurucu hamlelerin yapılması gerekiyor. Yani en vurucu hamle de bunu şey yapacağım, söyleyeceğim. KHK'ların tüm neden ve sonuçlarıyla beraber bütün KHK'ların hukuken yok hükmünde olduğu açıklamasını yaptıkları gün o zaman ben inanacağım ki gerçek anlamda bir muhalefetle karşı karşıyayız.
Bu arada Efe Hocam yalnız değilsiniz. Yani benim de eleştirdiğim, eksik bulduğum bir sürü taraflar var. Bu dediğiniz görüşlere de tamamen katılıyorum. Bu arada yani Türkiye siyasetinde hala önemli bir isim olan işte bir sürü ankette yani hapiste olmasına rağmen %13-15 oy aldığı görülen Selahattin Demirtaş'ın da muhalefetin bu yapılanmasına dönük eleştirileri ve önerileri var. Bunları hafta içinde bir mektupla birçok gazeteci arkadaşımıza, demokrat isimlere, aydınlara gönderdiği mektupta ifade etmiş. O da şunun altını çiziyor o mektupta, diyor ki yani bir ortak akılla buradan çıkabiliriz. Herkesin kendini özgür bulacağı, bütün kimliklerin, bütün kesimlerin ve muhalefetin çabalarının toplumsal heyecana ve kolektif umuda dönüşmediğini söylüyor. Yani çok sağlam evet. Eleştiri aslında bu. Evet. Vedat Hocam siz de okudunuz bilmiyorum bu mektubu. Çözüm önerileri de var. Mesela diyor ki aydınlar bir araya gelsinler, benim bir hayalim var konferansı yapsınlar. İşte bir demokrasi sözleşmesi imzaya açılsın, buna sivil örgütler, siyasi partiler ve aydınlar imza atsınlar gibi önerileri var. Yani bu arada hakikaten takdir ediyorum Selahattin Demirtaş'ı, hapiste olmasına rağmen umudunu kaybetmemiş ve kendisiyle ilgili bir yakınmada bulunmuyor. Yani Türkiye demokrasinin geleceği, özellikle şu nokta çizdiği nokta bence çok önemli, önemsedim ben. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı başlayacak diyor 2023'te. Onu demokrasiyle taşlandıracak çaba içinde olmak lazım. Sadece iktidarı kazanmak, iktidar değişikliği değil, yapısal bir dönüşüme, zihinsel dönüşüme ihtiyaç var gibi. Bence Türkiye'ye kafa yoran herkesin okuması gereken güzel bir mektup ve hapisten gönderilmiş mektup. Vedat Hocam siz okudunuz mektubu mutlaka. Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Bu önerilere ne diyorsunuz?
Yani ben o eleştirilere katılıyorum tabii ki. Efe Hocam'ın söylediklerine de katılıyorum. Şeyi tekrar monotonlaştıracağız. Yani eksiklikleri çok tabii ki. Yani sonuçta yani biz ideal olan şeyleri savunuyoruz. Olması gereken şeyleri savunuyoruz. Ancak siyaset tabii daha kısıtlı, dar alanda paslaşmalar yapıyor. Daha kısıtlı alanda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun çok rahat olmadığını düşünüyorum, olamadığını düşünüyorum. Yani oradaki denge tam böyle demokratlar ve demokratik sol lehine çevrilebilmiş değil. Yani orada çok ince bir şey var, denge var. O denge her an ulusalcılar lehine şey yapılabilir, evrilebilir. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun çok böyle daha böyle makul ve daha sakin bir şekilde o dengeleri koruyarak gittiğini düşünüyorum. Aslında bence Türkiye'nin geleceğinin siyasetçi profili Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu profili aslında. Yani o eski soğuk savaş döneminin aktörlerinin artık şeyden çekilmesi gerekiyor. Bir an önce Türk siyasetinden çekilmesi gerekiyor. Bu kavgayla, düşmanlaştırmayla, ötekileştirmeyle, nefret diliyle yapılan siyasetin Türkiye'de bitmesi gerekiyor. Tabii bunlar bizim özlemlerimiz, bizim arzularımız ve yani Selahattin Demirtaş böyle bir figür aslında. Yani 2015 seçimlerinin Erdoğan'ın kaybetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında Selahattin Demirtaş'tır. O dönemde seni başkan yaptırmayacağız demesi ve bunun bedelini de şu anda hapishanede ödüyor. Yani yıllardır hapishanede Selahattin Demirtaş. Sırf bu sözü ve bunu şeye tahakkuk ettirdiği için yani gerçeğe dönüştürdüğü için. Ve eğer 2017 seçimlerinde yani anayasa referandumunda ve daha sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş sahalarda olsaydı inanın sonuçlar çok çok farklı olurdu. Yani iktidar o seçimleri kazanamayabilirdi. O yüzden zaten içeride tutuluyor. Ben Selahattin Demirtaş'ın söylediklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aydınların tabii dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Ama sonuçta bunların hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Yani bu altılı masa işte Selahattin Demirtaş çok rasyonel aynı zamanda davranıyor. Yani bakarsanız işte ya biz ayrı hareket edeceğiz işte HDP tek başına seçim yani tek başına seçime gireceği belli ama işte biz ayrı bir politika izleyeceğiz demiyor. Aslında orada nihai hedefin Türkiye'de bu rejimin değişmesi ve demokratik bir sistemin gelmesi olduğunu vurguluyor. Ben aynı şeyde olduğu gibi, önceki seçimlerde olduğu gibi Demirtaş'ın çok makul ve rasyonel davranacağını ve bunun etkisi nispetinde de HDP'nin de rasyonel bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Yani bu olabilir tabii ki. 2023 aslında bir bitişin şeyi de olabilir, hikayesi de olabilir, bir başlangıcın hikayesi de olabilir. Bu tamamıyla muhalefetin ve toplumsal güçlerin şeyine bağlı, performansına bağlı. Bir de tabii ki iktidarın ve rejimin şu anda kafasında neler var bilemiyoruz onu tabii yani. Ne tip şeyler düşünüyorlar? Hani yani kurallı bir mücadele yok şu anda siyasette. Hani siz oyunu kuralına göre oynuyorsunuz ama karşı taraf veya rejim bunu kuralına göre oynamıyor. Kuralları o koyuyor, kuralları o kaldırıyor. Dolayısıyla hiç umulmadığınız bir anda çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu açıdan muhalefet çok rahat hareket edemiyor.
Evet, yani aktörlerin tavırlarını, tutumlarını biraz değerlendirdik. Asıl demokrasiyi konuşuyorsak, yani söz konusu olan demokrasi ise asıl aktör halk. Yani toplum ne düşünüyor? Onun için yani sürgünde yaşadığımız için halkla direkt temasımız yok. Görüşebildiğimiz insanlar var ama onlara da zarar vermemek için bunu sınırlı tutmaya çalışıyoruz. O yüzden anketleri çok önemsiyorum ben bu dönemde. Yani ne bütün bu tartışmalar, konuştuğumuz konular halkın gözünde nasıl görülüyor diye. Son bir anket var. Onunla ilgili hem onu paylaşmak hem de değerlendirmenizi almak istiyorum mümkünse. Metropol'ün yaptığı bir anket. Bu itibarlı araştırma şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şu anda bir seçim olsa insanların eğilimleri nedir sorusu ve Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda muhtemel eğilimler nasıl onları ölçmeye çalışmışlar. Şimdi burada 14-22 Nisan tarihleri arasında yapılmış. Çok yeni yani. Çok sıcak sayılır. Bir ay önceki hatta bir aydan önce 15-20 gün önceki bir anket. Burada kararsızlar dağıtıldıktan sonraki öncekini söyleyeyim isterseniz. Yani AKP %25, CHP 17, İyi Parti 14, HDP 9.7, MHP 5.7, Deva 1.5. Gelecek bu son günlerde çok konuşulan Zafer Partisi Ümit Özdağ bir numaralı bir hafta neredeyse gündemi işgal etti. 0.5 yani oranda oylar görünüyor. Bir buna ne diyorsunuz? Yani mesela benim şaşırdığım bu ekonomik sıkıntılara rağmen işte şu anda Türk lirası durdurulamıyor Türk lirasının düşüşü. Ekonomik çöküntü var, fiyatlar almış başına gitmiş. Fakat hala AKP birinci parti ve mesela CHP'nin kararsız dağıtılmadan aldığı oy %17. Yani ben buna şaşırıyorum. Yani insanlar acaba korkuyorlar mı bu anketlere cevap verirken? Yoksa gerçekten CHP veya muhalefet umut mu olamıyor? Ve İYİ Parti'nin bu kadar artışını neye bağlıyorsunuz? Veyahut Hocam?
Şimdi bu tabii anketler aslında sürekli olarak yapılıyor ve buna göre de politikalar tespit ediyorlar hem iktidar hem muhalefet. Yani dediğiniz nokta olabilir. Toplum aslında korkusundan dolayı gerçek fikirlerini yansıtamıyor olabilir ama birkaç puanı geçmez zaten. Yani çok sonuçları etkileyecek bir şey değil. Sizin dediğiniz yani niçin bu kadar şeye rağmen, kötü yönetime rağmen hala AKP bu oyları alıyor? Yani Efe Hocam biraz önce bahsetti. Yani Türkiye'nin sosyolojisi çok hızlı değişmiyor. Yani Türkiye'de bloklar var. Özellikle 1950'den sonraki 50'den beri bu şey çok fazla değişmedi. Yani işte %65, %35, %70, %30 sağ sol bir şey var. Blok var toplum içerisinde. İşte belli inançsal gruplar var. Gene belli yüzdeleri oluşturan. Şimdi yani bu işi en iyi bilen Erdoğan bu bloklarla oynayarak çok rahatlıkla manipüle ediyor şeyi ve oy almasını toplumdan iyi biliyor. Yani ama şu anki sorun şu, ekonomi çok kötü bir durumda. Yani ekonomi aslında birazcık daha iyi olsa Erdoğan rejimini belki demokratik yollarla, seçimlerle bir 20 yıl daha devam ettirebilirdi yani ne kadar ömrü varsa. Ama ekonominin çok kötü olması tabii iktidar partisini yıpratıyor. Ama bu iktidar yıprandığı ölçüde muhalefete yansımıyor. Sorun bu.
Evet.
Bunun sebebi yani şu aslında toplumun oy verme eğilimlerine baktığımız zaman yani siyasal iletişimde de gördüğümüz gibi toplumun oy verme eğilimleri birkaç faktörle ilgili. Yani mesela sağlık, eğitim ve ekonomi bunların içerisinde en önemlisi. Tabii ki ekonomi bunlar en başta geliyor, en önemlisi. İşte ama ihtiyaçlar teorisine baktığımızda da insanlar bazen farklı şeyler de yani mesela korkuttuğunuz zaman toplumu, terörize ettiğiniz zaman toplum bu sefer aç kalayım ama hiç olmazsa can güvenliğim olsun, terör olmasın şeklinde davranabiliyor. Bunlar hep yani şeye manipülasyona müsait. İktidarın avantajı %95'lik medya gücü. Yani toplumu çok ciddi manipüle edebiliyorlar ve bu propaganda yani propagandaya inanmadığını düşünen insanları bile etkileyen bir şey. Yani siz sabah akşam aynı kanalları, aynı haberleri, aynı konuşmaları dinlerseniz muhalif bile olsanız bir süre sonra onların dilinden konuşmaya başladığınızı, düşünmeye başladığınızı fark edemeyebilirsiniz. Yani burada propagandanın gücü çok önemli ve Türkiye'de 10 senedir Erdoğan medyası halkın beynini yıkıyor. Ve sağlıklı bir şey düşünme şansı yok. Yani toplumun aydın dediğimiz kesimler de zaten korkudan veyahut da işte bu ikiyüzlülükten dolayı toplumu aydınlatma görevlerini yerine getiremiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüz binlerce insan işinden ihraç ediliyor. Yani toplumuna sahip çıkmıyor. Yani 5000'e yakın hakim, savcı ihraç ediliyor bir gecede. Bir tane mi bunların bir arkadaşı olmaz? Ya ayıp ediyorsunuz. Böyle şey olur mu? Bir insan akşam hakim yatıp sabah terörist kalkar mı diye sormuyor. Veya 7000, 8000, 10.000'e yakın öğretim üyesi ihraç ediliyor. Bir tane akademisyen çıkıp da yani her şeyi göze al da söyle yani. Bir kişi çıkıp da demiyor ki ya böyle şey olur mu? Siz bu insanları neye dayanarak işinden ihraç ediyorsunuz? Neye dayanarak tutukluyorsunuz? Dolayısıyla böyle bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız ve toplumu en iyi tanıyan kişi Türkiye'de siyasetçilerin içerisinde Erdoğan. Dolayısıyla manipüle edebilen de Erdoğan. O sebeple şeye belki seçim şeyleri, anket sonuçları özür dilerim umduğumuz gibi olmayabilir. Ama Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. 9. Cumhurbaşkanı o yani o da toplumu çok iyi tanıyan bir insan. Mutfağın veya tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur der. Evet. Ekonomi o kadar kötüye gidiyor ki yani bu iktidarı devam ettiremeyecekler bu şekilde. Yani ne yaparlarsa yapsınlar devam ettiremeyecekler. Ancak muhalefet kanadında bu işi iyi yönetebilecek bir şey yok. Siyasi aktör yok. Yani Erdoğan'la mücadele edebilecek onun yani biraz evvel bahsettik öyle bir siyasi aktör var. Ama şu anda hapishanede yani O yüzden de iktidar çok rahat hareket ediyor.
Belki de o yüzden hapiste zaten.
Tabii. Yani Selahattin Demirtaş'ın meydanlarda olduğu, medyada olduğu bir ortamda bu kadar rahatlıkla manipüle edemezlerdi toplumu. Veya Selahattin Demirtaş gibi bir kişinin CHP'nin başında olduğunu düşünün mesela.
Yeah.
Yani
veya diyorum siz iletişim profesörsünüz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama iletişim konusunda uzmanlığınız var. Yani mesela bu altılı masayı konuşuyoruz ya, yani iletişim açısından farklı şeyler deneyemezler. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaştılar. Türkiye'nin sistemi değişecek, rejim değişecek yani. Ve altı parti bunun altına imza attılar. Babacan'ın başkanlığında yapılan, ev sahipliğinde yapılan pardon toplantıda oldu bu. Fakat arasanız şimdi, ben geçen aradım bulamadım. Yani bu metin var mı? 60-70 maddelik detaylı olarak nasıl olacağında hemfikir olmuşlar. Bir sözcü olamaz mı mesela? Yani bu konuşmalar daha düzgün bir şekilde bir şey diyor ya Demirtaş, bir heyecana yol açmıyor yani. Altı parti bir araya gelmiş ya, gümbür gümbür bir ses olması beklenmez mi? Yani orada iletişim problemleri var mı? Sizin belki o konuda önerileriniz mutlaka olacaktır yani.
Yani tabii ki çok ciddi iletişim problemi var. Yani sizin mesajınızın ne kadar önemli olup olmadığı önemli değil. Yani çok önemli mesajlar da veriyor olabilirsiniz ama mesajı karşı tarafa ulaştıramıyorsanız sadece onu ulaştırmak da şey değil. Yani iletişimin çok basit bir şeyi vardır biliyorsunuz. Hani sizler de hepimiz görmüşüzdür üniversitelerde. Yani sizin ne mesaj verdiğiniz önemli değil. Karşı tarafın ne anladığı önemli. Yani o mesajı karşı tarafın algılayabileceği bir şekilde de verebilmek önemli. Yani onu yapamadı tabii ki muhalefet onu yapamadı. Yani muhalefet Avrupa Birliği'nden şundan bundan bahsediyor ama bu toplumsal olarak toplumun çok fazla umurunda olmayabilir. Dolayısıyla toplumu ne şekilde etkileyeceğini, toplumun yani mutfağı ne şekilde etkileyebileceğini, özgürlükleri ne şekilde etkileyebileceğini, insanların, çocuklarının geleceğini ne şekilde etkileyebileceğini tane tane tek tek saymaları ve bunları toplumun anlayabileceği şekilde bu mesajları vermeleri gerekiyordu. O konuda eksik, çok ciddi bir eksiklik var. Yani ama orada dediğim gibi yani o çapta bir şey yok maalesef. Yani siyasi aktör yok yani bunu yapabilecek, toplumun dilini anlayabilecek ve toplumun diliyle konuşabilecek bir siyasi aktör yok. Yani o konuda çok ciddi bir eksiklik var. Hani ne yapılabilir? Yani bir sürü bu işin uzmanları var aslında. Onlardan faydalanabilirler ve bunu daha profesyonelce yapabilirler sanırım ama işte en son biliyorsunuz iletişim kazası oldu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu meselesinde. Yani çok profesyonellik de bazen çok iyi olmayabiliyor. Yani o Ekrem İmamoğlu ciddi bir iletişim kazasına yol açtı orada yani Ekrem İmamoğlu açısından.
O fotoğraf değil mi yani yandaş gazetecilerin falan getirildiği, sonra da vız gelir tırıs gider falan gibi milletin tepkisine cevabı falan hakikaten çok yakışıksızdı. Ama tepkiler iyiydi yani özür dileme noktasına getirilmesi aslında alınmış bir dersi gösteriyor. Yani biz kardeşim yeni bir Erdoğan taklidi istemiyoruz mesajıydı.
Aslında bu gelecek açısından da aslında umut verici. Yani toplum artık bir Erdoğan istemiyor veya aynen. Erdoğan figürü istemiyor ve bundan sonra kim gelirse gelsin yani şey de gelse, Ekrem İmamoğlu da gelse ki ben farklı bir adaydan yanayım. Ekrem İmamoğlu da gelse, başka birisi de gelse hiçbir zaman Erdoğan olmayacak Türkiye'de artık. Yani toplumun ağzı yandı o sütten. Dolayısıyla yoğurdu üfleyerek yiyecektir bunlar.
Evet
sonra.
Yani yavaş da olsa bir şey öğreniyoruz. Bu arada o anketin yani Metropol'ün anketinin devamı var. Biz yani pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsinizi demin az önce paylaştım. Asıl belki daha kritik olan çünkü meclisin önemi kalmamış durumda. Yeni sistemde başkanın kim olacağı önemli. Erdoğan'ın getirdiği yeni rejim. Orada birinci turda nasıl olur, ikinci turda nasıl olur diye sonuçlar var. Bu seçimin sonucunun ikinci tura kalacağı kesin olduğu için neredeyse yani. Tarihi belli değil ama bu kesin. İkinci turda bu seçimin sonucu ortaya çıkacak.
Orada veya seçimin olup olmayacak.
Evet o da soru işareti ama herhalde o kadar ileri gitmezler diye temenni ediyorum. Şimdi ikinci tur sonuçları şöyle. Üç ismi sormuşlar. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Ben bunlarla ilgili bu anketten çıkan sonuçları hızlıca paylaşayım. Sizin değerlendirmenizi alayım. Zaten son dakikalardayız. Bitireceğiz yayını da. En yüksek şansı olan Mansur Yavaş görünüyor. Mansur Yavaş girerse ikinci turdaki bu Cumhurbaşkanlığı yarışına %53 alıyor. Erdoğan 36'da kalıyor. İmamoğlu girerse ikinci adaydaki karşı karşıya olma durumunda 49 alıyor İmamoğlu. Erdoğan %40 alıyor. Kılıçdaroğlu CHP lideri girerse 43 ile alıyor. Yani %1'lik bir farkla yine önde. Ama Erdoğan da 42'ye çıkarmış oluyor oyunu. Şimdi siz her ikiniz de siyasetçilere danışmanlık konumunda bulundunuz. Hem de siyaseti yakından takip ediyorsunuz. Şimdi altılı masada oturan kişilerin düşünün ki önünde bu anket geliyor. Herhalde bakıyorlardır. Yani buradan nasıl bir tavır sergilemeleri en mantıklı tercih olur? Yani sizin önünüze gelse, Efe Hocam sizden başlayalım. Sizce bu tablodan nasıl bir sonuç çıkarması makul olur, rasyonel olur altılı masanın?
Evet, tabii oradaki rakamların toplamı %100'ü vermiyor. Dolayısıyla gene iş ortada biraz. Çünkü anladığım kadarıyla kararsız olanlar çok yüksek rakamda bir kararsızlık durumu var. Ve kararsızım demek aslında fikrimi beyan etmek istemiyorum demek bu tip anket tekniklerinde. Yani ben aklıma benim hemen şey geliyor. Şimdi biliyorsunuz Levitsky bu rekabetçi otoriteryenizm tezinin kurucusu veya işte önemli fikir babası olan çok önemli bir siyaset bilimcisi. Ve orada şöyle bir analoji yapıyor. Diyor ki bir futbol maçı düşünün. Taraflar var, hakemler var. Fakat diyor tam diyor sizin takımınız karşı takıma doğru böyle güzel bir atak geliştiriyor. Belki gol atacak pozisyondasınız. Hakemlere bir bakıyorsunuz, hakemler öbür tarafta oyuna katılıyorlar. Artı diyor sizin taraftan da diyor birkaç oyuncu diyor hemen öbür tarafın adamlarına dahil oluyor falan. Yani şimdi bizim bulunduğumuz nokta biraz böyle bir ortam. Şu anda tamamen işte Amerika'daki gibi, Fransa'daki gibi ya da ne bileyim Kanada'daki gibi seçim analizi yapmak bu anketler bazında çok net sonuçlar vermez. Ben şuna inanmak istiyorum ama. Şimdi tarafsız ve adil bir seçim olmayacak. Yani free and fair bir seçim olmayacak Türkiye'de. Ama her şeye rağmen korkunç derecede büyük mağduriyetlere sebebiyet vermiş bir rejimle karşı karşıyayız. Yani insanlar sandık başına gittikleri zaman doğru kararı verecekler. Şimdi benim tahminim Erdoğan X'e karşı, X'in yerine kimi koyarsanız koyun, normal şartlarda X'e oy vermesi lazım. Yani Erdoğan'a oy vermemesi lazım muhalefin. Yani Kürt olsun, Türk olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, solcu olsun, sağcı olsun, kentte olsun, kırsal kesimde olsun. Yani kim olursa olsun eğer bu rejimden memnun değilse Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy verecek. Boş bir isim bile olsa ona oy verecek yani. Ama siyaset gerçeği böyle değil. Yani sizin arttırmanız gerekiyor. Şimdi ben o altılı masada olsam bunları dikkate alırım. Ama diğer taraftan bizim yaptığımız çok ciddi bir hata var. O da şeye hesaba katmıyoruz. Yani bir önceki seçimlerde buna benzer bir şey yaşandı. Yani ve ondan önce Ekmelettin deneyimimiz var biliyorsunuz.
Evet, Muharrem İnce deneyimimiz var. Bir de Ekmelettin İhsanoğlu deneyimimiz var.
Doğru. İhsanoğlu. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce deneyimleri bize çok ciddi anlamda paranoyak olma argümanları veriyor. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Dolayısıyla kararsızım. Çok zor bir karar. Öyle bir kararı ben almak zorunda olmadığım için çok memnunum. Çünkü o kararı kim alırsa alsın Vedat Hocam'ın dediği çok doğru bir şey var. Yani 2023 büyük bir kırılma yılı. Ya her şey iyiye doğru gitmeye başlayacak ya da her şey daha fazla konsolide olacak ve bu rejim daha uzun süreli olacak. Dolayısıyla o kararın çok bilgece ve eminim o kararı verecek olanların çok daha güzel doneleri vardır. Hem bilgece verilmesi lazım hem de çok akıllıca, rasyonelce verilmesi lazım o karar.
Vedat Hocam siz ne diyorsunuz bu tablodan? Hangi sonucu çıkarmak en mantıklı olur?
Yani şimdi tabii ki Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişi geçmiş tecrübelerden de ders alınarak bir siyasi aktör olması gerekiyor. Yani toplum tarafından tanınan, bilinen birisi olması gerekiyor. Bunun dışındaki her bir aktör risk. Yani bana sorarsanız, FOC'ye sorarsanız, size sorsak kafanızda çok iyi Cumhurbaşkanı adayları vardır. Yani gerçekten bu işi yapabilecek kişiler vardır. Türkiye'nin önünü açabilecek kişiler vardır. Ama toplumun kime oy vereceği önemli. O açıdan muhtemelen gene bu isimler arasında bir isim olacak herhalde. Yani çok ciddi bir sürpriz olmazsa. Ya ben ama çok hızlıca söyleyeyim. Ben çok radikal karar verilmesi, radikal bir aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten 2023'te Türkiye'de demokratik bir sistem yeniden kurulacaksa, devlet restore edilecekse ve bir hukuk devletine geçilecekse, yani burada olabilecek isimler. Mesela benim birinci derece adayım Kılıçdaroğlu aslında. Yani yani hem Kürt hem Alevi olması bence çok önemli. Hem de toplumun desteğini alabilirse, yani hakikaten Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye için çok önemli bir açılım olur bu. Türkiye'nin önünü açar. Türkiye'de mağdurlar açısından, ötekiler açısından çok ciddi bir umut meydana getirir. Yani Türkiye'deki o baştan itibaren, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren oluşmuş ulus devlet mantalitesi içerisinde. Ama yani diğer taraftan Efe Hocam gibi düşünüyorum. Hani adama diyorlar ya, işte hangisini tercih edersin? A, Erdoğan. Adam o ikinciyi duyma, şey, B'yi duymadan B falan diyor. Yani burada yapılması gereken A, Erdoğan, B kimse o. Yani o olacak. Hani bizim Twitter'da değerli arkadaşlarımız var. Birisi diyor ki sandalyeye aday gösterse de Erdoğan'ın karşısında sandalyeye oy vermek lazım diyor. Yani realite bu aslında. Evet. Çünkü şimdi tabii ki bu adaylarla ilgili belki başka zaman, yakın süreçte adaylar belli olduğunda konuşacağız belki. Yani hepsinin çok ciddi riskleri var. Yani İmamoğlu'nun da riski var. Yani Mansur Yavaş'ın da çok ciddi riskleri var. Şey açısından, hani bizim hayal ettiğimiz demokrat bir Türkiye, özgür bir Türkiye, hukukun egemen olduğu bir Türkiye açısından baktığınız zaman İmamoğlu da Yavaş da çok ciddi riskler barındıran adaylar. Ama burada herkes dediğim gibi işte hani ehvenişer mantığı vardır ya, şeyde de hani bu mecellede de bir kaidedir zaten. Defi mazarrat celbi menafiden evladır derler. Yani zararı ortadan kaldırmak faydayı getirmekten daha önce gelir. Şu anda öncelik sıralaması yapmamız gerekiyor. Türkiye için evet. Öncelik bu rejimin bitmesi. O açıdan bakacağız tabii kim aday olacağını. Yani şeyin karşısında, Erdoğan'ın karşısında kim kazanabilecekse onun aday olması lazım. Bunları daha sonra konuşacağız ama ben yani hiç kimsenin yani kim aday olursa olsun şimdi kadar kötü olmayacağını, olmak istese bile olamayacağını düşünüyorum. Yani bu bir realite, çünkü Erdoğan bu rejimi bir günde kurmadı. 10 sene, 15 senelik bir şeyin ürünü bu rejim. Dolayısıyla yeni gelen kişinin ne kadar yetkileri olursa olsun, mevcut sistemle bile, mevcut Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle bile Türkiye'de otoriter bir rejim kurabileceğini düşünmüyorum.
Evet, dediğiniz gibi biraz daha zamanımız var. Altılı Masa da, yani Millet İttifakı da daha doğrusu, adayın ismini şimdi açıklamayı uygun görmüyor. Biraz daha zaman var buna. Çok da yıpranmasını istemiyorlar herhalde. Fakat şöyle bir açmaz var, onun altını çizelim. Şimdi bu Türkiye'deki Erdoğan'ın kurmuş olduğu rejim değişecek. Yani Erdoğan gibi bir iş yapacak birisi aranmıyor aslında. Yani öyle bir kişi seçilecek ki Erdoğan'ı yenebilecek kadar güçlü, karizmatik siyasetçi. Fakat ondan sonra da bu görevi aslında parlamenter sisteme, işte başbakanlık oluşturulacak, meclis tekrar eski konumuna kavuşacak. Böyle bir yapıya geçerken bu görevinden belli bir süreç içinde vazgeçecek birisi olacak yani. Onun için bunun unutulmaması gerekiyor. Yani Erdoğan gibi bir figür seçmiyoruz. Onun gibi yetkileri olmayacak bu kişinin. Zaten Millet İttifakı'nın getirdiği sözlerden birisi şu, verdiği sözlerden biri. Her kim aday olursa güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul ettiğine dair imzasını atacak, sonra aday olacak. Onun için yani Kılıçdaroğlu ismi yani bir siyasi olgunluk açısından, yaşı itibariyle falan daha şey olabilir yani. Böyle bir geçiş adayı çünkü aranıyor. Ama tabii ki riske bırakmamak önemli. Mecelle kaidesi çok önemli. Yani onu unutmadan yapmak lazım. Çünkü Bu sayfa yeni bir sayfaya dönmeden Türkiye'de normalleşme olmayacak. Süremizi neredeyse tamamladık, biraz hatta açtık bile. Vedat Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben
Katıldığınız
teşekkür
için,
ederim.
Değerli yorumlarınız için. Efe Hocam
çok
teşekkür ediyorum
Vedat
size de.
Hocam.
Çok sağ olun.
Size de çok teşekkür ederiz.
Değerli izleyicilerimize de vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir kum saatinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Selamlar.